Ayrım 25, sayfa 210. Savaş Gelinleri, Helen Bryan. Alice dikiş iğnesini sabah çözmek zorunda kalacağı karmaşaya sapladı. Fazla kaçırdı, Brandy yüzünden başı ağrıyordu, savaştan bıkmıştı. Savaş kabinesindekiler geceleri onun annesiyle birlikte kömür mahzeninde diz dize oturmak zorunda değillerdi. Başlarım savaş kabinesine, anneme de diye geçirdiği içinden, baban olsa ne derdi diye sızlanıp duruyor. Bu tanıdık soru sürekli kafasındaydı. Baban olsa ne derdi? Her durumda babasının ne söyleyeceğini düşünmekten yorulmuştu, bugün de dahil olmak üzere. Uykusu gelmişti ama soru yine kafasında yankılandı. Baban olsa ne derdi? Bir anda patlayıp babasının ne söyleyeceğini çok iyi bildiğini söylemek istiyordu. Kara Dika'nın çetesi 40 yıl boyunca şurayı kullanmış diyerek uçurumdaki eski bir kaçakçı mağarasının ağzını işaret etti. Sadece düşük gelgitte görülebilir, alçak bir teknenin görünmeden içeri girebileceği kadar büyük. Gümrükçülerin burnunun dibinden hem de. Alice babası yanındaydı. Unutmuş olamazsın, gümrükçülerin burnunun dibinde. Ama şimdi savunma bölgesi diye mırıldandı Alice. Harita çizdik dedi Alice'in babası sertçe ve kayboldu. Evet baba, haritalar dedi Alice. Alice de annesi kadar üşütük diye hüküm verdi Francis. Evangeline kaşlarını kaldırdı. Çay isteyen var mı diye sordu ve mutfağa gitti. Üzeri fincanlarla dolu bir tepsiyle döndü. Kaçakçılar dedi Alice fincanını alarak, işi biliyormuş. Alice, hepimiz alışkın olduğumuzdan daha fazla içtik. Çayını iç. Hangi işi? Uyanık olma işini dedi Alice. İngiltere'ye girmenin başka bir yolu daha var. Kaçakçı tünelleri. Bu sahilde eskiden bir sürü kaçakçı varmış. Fransa'dan dantel, brandi, tütün gibi şeyler getirip vergi ödemiyorlarmış. Yakalanırlarsa da asılırlarmış. İş bu kadar ciddiydi. Her neyse, babamın bölge hakkında eski bir kitabı vardı. Onda Kara Dickon adlı ünlü bir kaçakçının mağarasından bahsediliyor. Gümrük memurları orayı hiç bulamamış. Anlatılana göre kaçakçılar teknelerini mağaraya ancak düşük gelgitte sokabiliyorlarmış. Deniz yükselince mağara ağzı kapanıyormuş. Kaçakçılar içeride yüklerini boşaltıp tünellerden yerleşim yerlerine götürüyorlarmış. Alice, bu uzun zaman önceymiş. Hayır, dinle bak, babamla orayı bulduk. Her cumartesi öğleden sonra yürüyüşe çıkardık. Gel git zamanı deniz çekildiğinde orayı bulduk. Baban çok heyecanlandı. Tünellerin nereye çıkabileceğini bulabilmek için haritalar yaptı. Çünkü bölge rehberine göre kilise bahçemizde bir giriş vardı. Babam bunun mümkün olduğunu, hatta Grace Court'un görkemine bakılırsa Balfour'ların da kaçakçılığa bulaşmış olabileceğini söyledi. Elsie'nin gözleri kısıldı. Bugün de Fransa'dan bir şeyler kaçırılabilir misin? İnsanları mesela. Tehlikeli gerçi. Yıllar önce de tehlikeliymiş. Kralın askerleri yakaladıkları kaçakları asıyorlarmış. Hükümet de bunun mümkün olduğunu düşünüyor olmalı. Çünkü bir sürü afişte Almanların kıyı savunmalarını aşmasının mümkün olduğu ve gözlerimizi açık tutmamız gerektiği söyleniyor diye yanıt verdi Alice. İnsanlar Fransızca anlamadığınızı düşününce müthiş şeyler öğrenebiliyorsunuz diye düşündü Evangeline. Haritayı ver dedi. Breton yakınlarında bir yerde direnişin kaçış noktaları var. İngiliz pilotlarını Almanların burunlarının dibinden kaçırıp kanalın karşısına geçirebiliyorlar. Oranın tuhaf bir ismi var. Parmağını Breton kıyı şeridinde gezdirdi. Hah, Bluha. Yüksek kayalıkları var. Acaba rica etsek direniş bazı İngiliz pilotlarla iki çocuğu daha gönderir mi dersin diye sordu Evangeline. Francis Evangeline, çocuklar oradan yüzlerce kilometre uzakta dedi sabırsızlıkla. Evangeline, doğru ama direnişin paraya ve diğer pek çok şeye ihtiyacı var. Mesela cephane, silah, ilaç, radyo vericisi dedi. Yeterli paraya her şeyi yaparlar. ''Para ne kadar ve nereden bulacağız?'' diye sordu Alice. ''İşte sorun bu.'' ''Francis, büyük bir sorun değil.'' dedi. ''Muriel teyzenin takıları var. Avukatlar onları kaybettiğini veya sattığını düşündü ama saklamış. Onları Bodrum'da buldum, artık benim. Bana bırakmış, şunlara bakın, bir servet eder. Taktığı incileri çözdü ve onlara uzattı. Dahası da var, bilezikler, elmas küpeler, neler neler, taç bile var. Satılırsa binlerce sterlin eder. Bu kadarı yeter herhalde. Tamam da biz Quaker'larla temas kurabilsek bile, onlar da kızları Gürs'ten kaçırmaya razı olsalar bile kıyıya nasıl gelecekler? Direniş onları oraya kadar götürebilir mi? Hem biri onları kanalın karşısına geçirmeyi kabul etse bile gümrüğü aşıp İngiltere'ye nasıl sokacaklar? İngiliz pilotlarından yasayı çiğneyip çocukları içeri sokmaları istenmez. Pilotları zaten yetkililer karşılar. Buraya gelirlerse de Crowmarsh Priors'ta yabancı ikizleri gizlemek imkansız olur, dedi Francis ileriyi düşünerek. Herkes her şeyi öğrenir. Başka nereye gidebilirler? Kimsenin fark etmeyeceği bir yer biliyorum. En azından kimse yetkililere haber vermez, diye bağırdı Tenley. O sırada savaştan önce Bethnal Green'de Tante Bertha'ya ziyaretini düşünüyordu. Orada şık giyimli iki İngiliz kadın tek sıra halinde babalarını takip eden kapkara giyimli çocuklara gözlerini dikmişti. Penelope, Fairfax'in arkadaşı, hasidik çocukların birbirlerine çok benzediklerini söylemiş, anne babanın onları nasıl ayırt ettiğini merak etmişti. İşte o anda Penelope'un rahat bir tavırla yaptığı yorum Tanny'nin kanını dondurmuştu. Bazen Almanların onları neden... Bu şimdi ona bir fikir veriyordu. Londra'da arkadaşlarımın evlerinin yakınında geniş Yahudi ailelerle dolu sokaklar var. Birçoğu eski kafalıdır. Çocuklarına uzun ve koyu giysiler giydirir. İngilizler sadece kıyafetleri görüp bütün çocukların aynı gözüktüğünü düşünüyor. İki çocuk da onların arasına karışsa hiç sorun olmaz. Kimlikleri ve karneleri olduğu sürece... Börne diyor ki hiçbir şey karne almaktan kolay olamazmış. Sahtelerini yapmaya bile değmezmiş çünkü çoğu postanede kaybolup duruyormuş. Onları ucuza alabiliriz. Ama herhangi bir aile riske girer mi? Yakalanırlarsa tutuklanırlar Tanny, dedi Francis. Peki ya ikizleri şu an Fransa'da yanında tutanlar? Onlar da kurşuna dizilme riski altında, dedi Tanny. Tanıdığım bir haham hep der ki bir hayatı kurtarmak için birçok şeye izin verilebilir ve burada iki hayat söz konusu. Yani eminim ki birileri bunu yapacaktır. Dikkatlice soruşturmam gerek ve bunları henüz Bruno'ya söyleyemem, diye ekledi. Artık sesinde yeni bir sertlik vardı. Hatta hiç bilmese daha iyi. Bilirse yapmamı yasaklayabilir, diye düşündü. Bruno'dan hiçbir şey saklamamıştı ama artık şansı yoktu. Onları Crowmarsh Priors'tan Londra'ya nasıl götürebiliriz? Tren güvenli olmaz. Her şeyden evvel Albert Hawthorne var. Ne olup bittiğinden hep haberdar olur. Böyle bir şeyler bulunması gerekince bulur. Ondan araba, benzin istesem getirir. Kısıtlamalar umurunda olmaz. Aa, burun kıvırma hemen Alice. Biraz kendi iyiliğini düşünüyorsa kızları sağ salim Londra'ya getirir. Tabii karneleri de halleder. ''Onları kimse görmeden oraya götürebilirsek,'' dedi Francis yavaşça. Herkes önce birbirine, sonra Alice'a baktı. Francis, ''Sence kaçakçı tünelleri hala var mıdır?'' diye sordu. ''Muhtemelen.'' ''Varsa,'' dedi Evangeline, ''insanlar hala oradan geçebilir mi?'' ''Çökmedilerse, oraları uzun zaman önce gördüm.'' ''Hemen heveslenmeyin,'' dedi Francis. ''Daha tünellerin yerini bilmiyoruz. Birilerini kızları getirmeye razı etsek bile.'' ''Evangeline, çaresiz olduğunda bir yol bulursun,'' dedi duygulu bir sesle. Sonra Alice duymasın diye Francis'e fısıldadı. ''Londra'da tanıştığım Fransızlara çocukları getirme karşılığında mücevherleri teklif edebilirim,'' dedi. Francis kafa salladı, sonra yüksek sesle sordu. ''Alice, babanın haritalarını hala saklıyor musun?'' ''Sanırım, saklıyoruzdur. Onun kağıtlarıyla dolu bir sürü kutu var, hepsi koridorda istiflenmiş halde. Annem onları düzenleyip kilere koymam için başımın etini yiyip duruyor. Ne zaman hava saldırısı olsa ayağımız onlara takılıyor. Ama her şey sırayla,'' dedi en otoriter sesiyle. ''Babamın haritalarını bulup mağaranın yerini çözmeye çalışacağım. Tünelin kiliseye açılan bir çıkışı olup olmadığını da öğrenmemiz gerek. Olsa bile belki çökmüştür. O yüzden birinin gidip bakması lazım ama kim? Evangeline araya girdi. Ben evde erkek kardeşlerim ve Lao'yla mağaracılık oynamayı çok severdim. Siz tünelleri bulursanız ben iple inip etrafa göz atarım dedi. Dert olmaz. Çok yaz yaptım.
Başka birine söyleyecek miyiz?
Hayır Tani, Bruno'ya söylemeyecekse biz de başkasına hiçbir şey söylememeliyiz. Bernie'ye bile. Adım adım gideceğiz.
Oliver'a da mı? Kilisenin bahçesini kullanacaksak orada ne işimiz olduğunu merak edecektir.
Hayır dedi Francis, bilmese daha iyi. Elbette çocukları kurtarmak ister ama çok titiz bir adamdır. Yasa dışı diye reddedebilir.
Zaten yasa dışı.
Zorunda kalacağımız an gelene dek ona söylemeyelim. Çok ama çok dikkatli olmazsak hepimiz hapsi boylarız. O zaman Lily ve Clara'yı kurtaracak kimse kalmaz.
Tani kendini suçlu hissetti. Tante Berthe ne tartıştıklarını bilseydi nutku tutulurdu. Ama Tani'nin bir şeyler yapması gerekiyordu. Bebek tekmeleyince kanepede kıvrandı. Birdenbire ortamın havası değişti.
Tani, ne oldu?
Ay, eyvah, eyvah diye bağırdı Francis. Yüzü feci halde kasılan Tani hissettiği sert kasılmayla kolçaklara sımsıkı yapıştı.
Ah!
Kanepeye yayılan lekeyle suyunun geldiği anlaşıldı.
Rahibe Tucker'ı çağırmamız lazım dedi Francis.
Elsie, ha işte şimdi bebek geliyor diye haykırdı. Annemin de böyle suyu gelmişti. Sonra bir baktık Violet'in başı görünüvermiş.
Alice, rahibe Tucker'ı ara çabuk.
Dokuzuncu bölüm. Londra, Kasım 1941. Francis'in yaş gününü kutladı. Tani'nin de doğuma girdiği gece Crowmarsh Prize'deki doğum günü partisini zehir eden Alman bombardıman uçakları gidip Londra'yı fena vurdular. Sirenler şehrin her yanında yankılandı. Yangın gözcüleri ve hava saldırısı bekçileri hemen görev yerlerine koştular. Sıradan insanlar ise evlerinden ya da meyhanelerden çıkıp çocuklarını, yatak takımlarını ve gaz maskelerini alıp en yakın metro istasyonuna koştular. Yaklaşan uçaklarla beraber önce uçaksavar mermilerinin sesleri, sonra da şehrin dış mahallelerinde ilk bombalamalar duyuldu. Patlama sesleri yakınlaşırken insanlar barınaklara gidebilmek için birbirlerini daha sert itmeye başladı. Hava saldırısı bekçileri paniği önlemek için düdük öttürüp duruyorlardı. Gümüş uçak savar balonlarının arasından süzülen kavisli ışıklar karanlık gökyüzüne ulaşırken bombardıman uçakları aşağıdaki binaları moloz ve cam kırığı yığınlarına çeviriyordu. Alevler yükseliyor, içeride her ne kaldıysa kavurup geçiyordu. Hasarlı bir anahat borusundan gaz sızıntısı ya da bir parafin deposu arıyor gibiydi. Doğudan, rıhtımdan öylesine yüksek bir kükreme sesi geldi ki diğer her şeyi boğdu. Londra sallandı. Varillerce rom dolu bir depoya doğrudan isabet eden bomba, sokaklara bir alev nehri dökmüştü. Bir gaz sayacı hasar görmüştü. Yalnız bir tamirci sayaç patlamasın diye arama ışıkları altında tek başına uğraştı. Sarsıntı metronun derinliklerinde bile hissedildi. Penelope Fairfax bir duraktaki kantin nöbetinde çay servis edip çörek ve sigara dağıtırken nazikçe gülümsemeye çalışıyordu. Metro platformuna tartışarak giren iki sarhoş adamın tuvalet kabinini yine devirmemesini umdu. Yıkanmamış insan kokusuna idrar, berbat sigara dumanı ve bombadan kalkan tozla eklenince ortalık berbat kokmaya başlamıştı bile. İnsanın saçlarına, burnuna yapışıyor ve her şeyi bulandırıyordu. Penelope dökülenleri silmek için kullandıkları nemli havluya ellerini bir kez daha bitkince sildi. Kendisini yapış yapış hissediyordu. Fena halde banyo yapmaya ihtiyacı vardı. Uzak bir köşedeki kasırga lambası söndü. Çocuklar paniğe kapıldılar. Bir kadın hanımefendi lamba diye seslendi telaşla. Onun da sesinde panik vardı. Karanlıktan herkes korkuyordu, her şey olabilirdi. İnsanlar soyuluyor, kızlar tecavüze uğruyor, kırıntı peşine düşen fareler uyuyanların üzerine atlıyordu.
Yakında gelir,
Aydınlatılır şimdi, endişe etmeyin diye seslendi Penelope. Sonra yatmak için bilet alabilecek kadar şanslı insanların ranzalarının yanından geçti. Ve kirli zemin üzerine yerleşmiş, bazısı kart oynayan, bazısı dedikodu yapan, bazısı battaniyelere saranıp uyuyan ailelerin etrafından dolaştı. Lambayla ilgilendi ve çocuklar sakinleşti. Kantine dönerken Londra'da nasıl bu kadar çok çocuk olabilir diye düşündü. Her çocuğu emniyete almak için o kadar da uğraşmışlardı. Penelope'u tanıyan bazı anneler onunla göz göze gelmemeye çalıştılar. Artık sığınmacı hayatından bıkmış çocuklarını eve getirmişlerdi. Kantine dönen Penelope iş arkadaşını dürttü ve girişte duran sivilceli oğlanı işaret etti.
''Şu komünist delikanlı Ted bu gece yine içeri girdi.''
Elinde desenli çarşaflardan oluşan bir yığın tutuyor ve insanların uyuduğunu söyleyerek ondan çenesini kapamasını isteyen bir adamla tartışıyordu. Ted onu görmezden geldi ve nameli bir sesle slogan atmaya başladı. ''İşçi sınıfıyla dayanışma gösterin. Faşist Nazi emperyalizme karşı Rus kardeşlerimizle kol kola yürüyün. İşçi sınıfının sesi, bu savaşın askeri sabah yıldızını alın. Mücadelede kardeşlik birliği, Rus yoldaşlara destek.
Ona tepki yağdı. Kapa çeneni, Hitler namussuzundan beter.
İşçi sınıfını rahat bırak da uyusun.
İşçi sınıfıyla dayanışmanı göster.
Dayanışacağım şimdi ama.
Bir itiş kakış oldu sonra. Ah lanet olsun diye bağırıldı. Yırtılan kağıt sesi geldi ve sonunda sessizlik oldu.
Bombardıman durduktan uzun süre sonra bile tehlike geçtiği işareti verilmedi. Çünkü hasarın boyutları tespit edilene dek insanların sokaklardan uzak tutulması ve hayatta kalanların acil servislere yetiştirilmesi gerekiyordu. Pazar günü şafaktan hemen sonra tehlikenin geçtiği bildirildi. İnsanlar birbirlerine iyi olup olmadıklarını sordular. Sonra merdivenlerden dikkatle çıktılar. Evlerine dönmek istiyor ama yuvalarının artık var olmama ihtimalinden korkuyorlardı.
Yorgun bir kadın 3 pasaklı çocuğunu pasamaklardan yukarı çıkarırken "Almanların bombalamadığı şeyleri de sırtımızı döndüğümüz an lanet yağmacı götürüyor" diye mırıldandı. Kız kardeşimin dikiş makinesini çaldılar. Yepyeni bir şeydi. Kendi işini kurup perde yastık dikmeye başlaması 3 yılını almıştı.
Yanındaki kadın başını salladı. Ona hak vererek cık cıkladı.
Yağmacılar da Almanlar kadar fena. Hatta daha beterler. Kendi milletlerinden çalıyorlar.
İki kadın da kendilerine en kötüsünü hazırlayarak köşeyi dönüp sokaklarına baktılar. Ağızları açık kaldı. Sokak artık yoktu. Her şey gitmişti. O bölge önceki geceye kadar küçük teraslı evlerden oluşan ve yüzlerce kişiye ev sahipliği yapan bir mahalleydi. Pencereleri kırılmış, birkaç duvar hala ayaktaydı. Ama kalanı artık harabeydi. Parçalanmış tuğlalar, kırık pencere çerçeveleri, çatı ve baca parçaları, paramparça sobalar, halı paçavraları, yarılmış minderler, tek başına duran bir masa ayağı, tekerlekleri kırılmış bir çocuk arabası, bir saç fırçası, oyuncaklar, bağcıkları yırtılmış bir erkek botu, paramparça lazımlıklar ve dişleri görünen ölü bir kedi. Bombalanan evlerden yükselen duman ve toz bulutu o kadar yoğundu ki zemindeki kırık camları gizliyordu. Havada bir gaz kokusu vardı. Bir hava saldırısı bekçisi pijamalı bir adama bağırdı.
''O sigarayı söndür, hepimizi havaya uçuracaksın.''
Şafaktan bu yana molozları aralamaya çalışan kürek ve kazmalar gün boyu işe devam etti. Bir yerlerde bir bebek aralıklarla ağlıyordu ama sabahki ya da bir saat önceki kadar gürültülü değildi. Hala cılız feryatlar duyuluyordu.
''Kurtarın beni! Ah lütfen kurtarın beni!''
Ve buradayım gibi. Kurtarma ekipleri seslerin kaynağını bulmaya çalışırken gri bir sis bulutu üzerlerini battaniye gibi örtüyordu. Ama insanüstü bir iradeyle işe devam ettiler, ölüleri ve ölümün eşiğindekileri götürdüler. Saatler geçtikçe buraya ambulans diye bağırışlar azaldı. Artık sisin içinde ne idüğü belirsiz silüetler geziniyor, acil durum işçilerinden uzak durup sürekli bir yerleri kazıyorlardı.
Zaman zaman molozların içinden bir şey çıkarmak için duraksıyorlardı. Ev eşyalarından tutun da mücevherlere, bu sokakta ender olsa da, kırık lambalara, elektrik kablolarına kadar, savaş şartlarında zor bulunduğu için çok kıymetliydi. Bekçi yağmacıları gördükçe kovalıyordu. Yağmacılar diye mırıldandı. Hem de böyle bir zamanda. Cesetlerin külotlarından lastik söküp satar bunlar. Şafak söktüğünden beri kazı yapan kurtarma timinden beri sence kaç kişi kaldı diye sordu. Kolları kontrol edilemez derecede titriyordu ama hala birçok insan kayıptı. Uzakta zaman ayarlı bir bomba patladı. Birkaç saat önce daha fazla vardı dedi bir meslektaşı. Alnını silmek için teneke şapkasını kaldırırken. Artık akşamüstüydü. Solgun ve sisli hava yakında kararacaktı. Kurtarma görevlisi daha önce aşağıda sesi gelen çocuğa kulak kabartmış, onu bulmaya odaklanıyordu. Evdeki dört çocuğunu düşünmekten kendini alıkoyamıyordu. Ya aynısı onların?
25. ayrımın sonu. Sayfa 219.